Ayrım 7, sayfa 79. Bölüm 4, Işın Tacı. İlkbaharın genç bakiresi yavaş yavaş büyük tabiat anıya dönüşmekteydi. İnsanlar ona yaz diyorlar. Pablo Simon, yeni müntesiplere özgü beyaz uzunca bir gömlek giymekte, sol kolunun üzerinde yatay olarak yer alan kavrayış, ciddiyet ve itaatin simgesini taşımaktaydı. 11. kardeş, bazı önemli haberleri vermek üzere onu çağırmıştı. Mehtaplı gece, dağlardan inen esintilerin getirdiği mis gibi kokularla doluydu. Merhaba Pablo Simon, daha doğrusu 163. kardeş. Merhaba muhterem kardeşim, şu rüzgarın kokusuna bakın. Doğa kimin için böylesine süsleniyor acaba? Güzelliği ne tatlı, ne kadar olgun. Kocasını bekliyor, ona oğlunu verebilmek için. Dikkat etmedin mi? Çiçek mevsimi geldiğinde dallardaki goncalarla yarı yapılmış yuvalar bir şeyi beklemeye koyulurlar. Evet, ama neyi? Onlar da kocalarını beklerler. O onları öper ve ava çıkar. Sonra da aşkının meyvesini görmek üzere geri döner. O zaman kadının hükümranlığı sona erer ve tıpkı bir amfora gibi ters duran hükümdarlık tacı tekrar gökyüzüne doğru döner. Sözleriniz pek açık değil ama iyice kavrayamadığım halde içinde gizlediği genel anlamı hissedebiliyorum. Bazen Peder Justino da böyle konuşurdu. Benim intisabımdan mutlu olur muydu acaba? Hem de çok. Hele bunu yürekten inanarak yaptıysan, ki öyle olduğuna eminim. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ben sadece bu adlandırılmamış tanrısallık dininde evrensel akıl yoluyla insanlığa hizmet için yaşıyorum. Bu gibi sözler meleklerin hakkaniyet balını yaptıkları nektardır. Onu çiçek açmış olan ruhlardan toplarlar. Belki günün birinde bu söylediğimin sadece bir benzetmeden çok daha ötede bir şey olduğunu anlayacaksın. Doğa tektir ama biz onu parçalarız. Sonra da ellerimizin arasındaki parçalarına bakıp üzülürüz. Zira onun yaşamakta olduğunu anlayamayız. Onu boş verir, ölü yarattı diye Tanrı'ya söveriz. Ama şunu unutma ki kardeşim, doğanın asıl katilleri bizleriz. Sadece biz onu yeniden diriltebiliriz. Bilim ve dinin birleşmesiyle bir gün gelecek, bu başarılacak. Bunun için de bilimin, inanmak için görmek ve dokunmak gerek demekten vazgeçmesi, aynı zamanda modern araştırmacıların geçmiştekilerden çok daha üstün oldukları şeklindeki boş inançtan kendilerini kurtarmaları gerekmektedir. Geçmiş uygarlıkların evrimindeki en doruk noktalarda dünyanın yuvarlak olduğunu, güneş sistemini, gözle görünmeyen öğelerin var olduklarını ve tıpkı suda yaşayıp gelişen balıklar gibi bu ortamda gelişimini tamamlayan ruhani varlıkları bilen kimseler vardı. Bu gerçeklerden bazıları birkaç yüzyıl içinde herkesin bildiği şeyler olacak. Bazıları ise biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. O zaman bilim adamları bugünkü bilim adamlarına gülecekler. Tıpkı onların bundan 200 yıl öncekilere güldükleri gibi. Ne ekersen onu biçersin. Evet öyle. Dine gelince birçok alt dinlere, onlar da kendi içlerinde binlerce mezhebe bölünmüş durumdalar. İnsanlar ister İsa, ister Muhammed, ister Musa olsun, değişik üstadlar tarafından gösterilen dine tapacaklarına, bu kılavuzların kendilerine tapıyorlar. Sanki hepsi de tek bir babanın oğulları ya da simgesi değillermiş de birbirlerinin can düşmanı değişik tanrılarmış gibi. Din konusundaki incelemelerinde göreceksin ki her devirdeki tüm yol göstericiler sadece tarihi veya coğrafi farklılıklarla hep aynı şeyi öğretmişler, hiçbiri kendilerine tanrı dememişlerdir. Ve insanların üzerinde anlaşamadıkları tek şey, ibadet konusunda kötü amaçlarla yapılan değişiklikler, ekler olmuştur. Nitekim mevcut dinlerden birinde, yani Müslümanlıkta, kendi işlevlerinden tamamen uzaklaşan askeri ve siyasi unsurlar tarafından büyük değişiklikler yapılmıştır. Saf, cömert ve iyi kalpli olması gereken bir din adamı, genellikle bu erdemlerin tam tersine sahiptir. Sıradan bir insan kadar para canlısıdır. İnsanlara yakıp yıkmalarını ve öldürmelerini emreder. Hakaretler savurmak için kutsal minberi kullanarak en aşağılık siyasi oyunlara katılır. Ya da en azından işgal etmekte olduğu saygıdeğer mevkiyle hiç ilişkisi olmayan dünyevi işlerle uğraşır. büyük kentlerde Engizisyonca uygulanan inanç cezalarında öldürülecek olan boğaların diğerini sanık kafirler almaktadır. Zavallı bahtsız üstadlar yukarılardan bakıp da fikirlerinin bu kadar yozlaştırıldığını, evrensel barışın simgesi olması gereken adlarının savaş kalkanları ve mızrakları üzerinde süs olarak kullanıldığını, kardeşin kardeşi yaktığı ateşlerde atılıp kadın, çocuk ve ihtiyarları katleden orduların bayraklarına resmedildiğini gördükçe kim bilir ne kadar mutsuz oluyorlardır. 11. kardeş başka bir şey söylemediği halde Pablo Simon onun hangi anılarla susup daldığını anlamıştı. Tatlı bir tebessümle yüzü aydınlanmış, sağ elini kaldırarak veda eder gibi hafifçe sallamıştı. Genç adam rahibin baktığı tarafta bir şeyler seçmeye çalıştı. Ama bütün görebildiği bembeyaz mermer heykellerle üzerlerindeki simsiyah çatlakların her yerde birbirine karışan siyah beyazıydı. Hemen hemen dikey olarak inen ay ışığı zaten garip olan manzaraya büsbütün etkileyici bir görünüm veriyordu. Müride bitmez tükenmez gibi gelen birkaç dakikadan sonra filozof şöyle devam etti. Sana söylemek istediğim şey, eğer bir itirazın yoksa, yarından itibaren kilisedeki ve laboratuvarındaki işine geri dönebileceğin. Her şey uzaklardaki bir seminerden dönüyormuşun izlenimini verecek şekilde ayarlandı. Locayla ve benimle yakın ilişkini sürdürmeye devam edeceksin. Ama aynı zamanda o binlerce yüreği sarıp sarmalayan karanlığın içinde yeni bir ışık noktası olacaksın. Bunu ister misin? Hiç düşünmemiştim ama sanırım istiyorum. Baskı ve fanatizm atmosferi içinde yetişen o gençler için çok üzülüyorum. Belki de tam amacına ulaşmak üzereyken, tükenebilecek bir kardeşe yardım etmek varken, ben burada bilgeliğin kolları arasında oturamam. Evet kardeşim, o zavallı insanların arasına geri dönüp onlara elimden geldiğince yardım etmeyi bütün kalbimle istiyorum. Onlara değil bir insanı, bir böceği bile öldürmemeleri gerektiğini öğretmek istiyorum. Doğru yoldasın. Aramıza yeni katılan bir çömezin karşılaşabileceği en zor engellerden biri, hemcinslerinin kaderinin artık onu etkilememesi gerektiği şeklinde yanlış bir inanca kapılıp kardeşleriyle her türlü ilişkiden kaçınmasıdır. Sana şunu söyleyebilirim ki, gelişim halindeki ruhların en sonuncusuna kadar her biri Tanrı'nın krallığına erişmeden hiç kimse gerçek mutluluğu bulamaz. Zayıfların gelişimini ne kadar hızlandırırsan, daha sonra onları o kadar az beklemek zorunda kalırsın. Pekala, yarın sana söz ettiğim seminerden gelen arabaya bineceksin. Öteki yolcular da, hizmetkarlar da locanın üyeleridir. Her şey yolunda gidecek. 11. kardeş, ince, güçlü elleriyle genç adamın sırtını sıvazladıktan sonra yeraltı pasajına giden kapıyı işaret etti. Peder Pedro'nun kuşkularına ve Longinos'un şaşırtıcı sorgulamalarına rağmen iyi hazırlanmış olması ve yüksek din adamları arasındaki loca üyelerinin güçlü desteği sayesinde Pablo Simon yüzünün akıyla işin içinden çıkıp eski görevinin başına dönmüştü. Özel laboratuvarını genişletmek onun için çok yorucu oldu. Ama bunu da başardı. Kardeşlerden ikisi daha yardımcı çömezler olarak yanında çalışıyordu. Pablo Simon, metallerin cansız varlıklar ya da tanrı vergisi mucizeler olduğu şeklindeki maddeci kavramdan yavaş yavaş uzaklaşarak onların gizli özelliklerini tanıma yoluna girmişti. Gelecek kuşaklardaki bağnaz insanların dönüştürecekleri şarlatanlık değil, geleceğin kimya bilimi olacak simya üzerindeki çalışmaları zamanının büyük bir kısmını alıyordu. Metallerin evrim yolunda ilk adımlarını atan bir takım ruhlara tekabül ettiklerini, bunların arasında son derece gelişmiş varlıklar olduğu gibi daha az gelişmiş olanların da bulunduğunu öğrenmişti. Doğanın tümünün tıpkı birbiri üstüne yerleştirilmiş sahnelerde aynı anda birçok kuklayı birden tutan ipler gibi, birbiri içinden geçen bir ipler şebekesinden oluştuğunun da farkına varmıştı. Bu üstün yasalar, değişik krallıkların belirli parçalarını bir araya getirerek madenleri, bitkileri, hayvanları, gök cisimlerini, yani semavi varlıkların koruyucu ruhlarını birleştiriyordu. Böylece gök cisimleri evrimlerini tamamlayıp mükemmeliyete erişmiş varlıktan taşıyan araçlar oluyorlardı ki bunun anlaşılması bir bağırsak asalağının kendisini taşıyan insanın kimliğini kavrayabilmesi kadar zor bir olaydı. Madenlerin de doğduklarını, büyüdüklerini, çoğaldıklarını, hastalık geçirdiklerini ve öldüklerini öğrenmişti. Metallerin yaşamlarını inceledi. Hayvanlardan daha cansız gibi görünmüyorlardı ona. Zira hayvanlar hareket edip pozisyon değiştirerek canlı olduklarını gösterirlerken, metaller de dış baskılara ve onları yerlerinden oynatacak her türlü güce karşı koymak suretiyle cansız olmadıklarını ortaya koyuyorlardı. Madenlerdeki yorgunluk belirtilerini görebiliyordu. Gücünün üstünde bir işe koşulmaya kalkışılan bir metal bunun yerini getiremiyor, eski gücünü toplayabilmesi için bir süre dinlenmeye bırakılması gerekiyordu. Bu bilgilerin birçoğu parlak çağların son anıları olarak parça parça ve deforme olmuş bir şekilde halkın arasında yaşamayı sürdürüyordu. Geçirdiği daha sonraki kışlar, dünyevi şeylerin geciciliğini, onları izleyen ilkbaharlar da hayatın yepyeni şekillerde sonsuza dek yeniden doğmaya devam edeceğini göstermişti ona. Locada mürit olarak gördüğü ilk derste, en değerli bilgi mücevheri gibi saklayacağı bir şey vermişlerdi Pablo Simon'a. Bu, doğanın bütün gizlerini değilse bile birçoklarını açacak olan bir maymuncuktu. O sıralarda genç bir kız, sihirli ve olağanüstü tedavi yöntemleriyle kasabada ün salmıştı. Pablo Simon bir gece harabelere vardığında, 11. kardeş onu kendisine locanın bir üyesi olarak tanıştırınca pek şaşırmıştı. Kardeşim, bu kız kardeşin Hipatia. Hipatia mı? Siril'in emri üzerine parçalanarak öldürülen din şehidinden mi aldın bu adı? Daha büyük kardeşler verdiler bu adı bana. Genç kızın sesi kendisi gibi yumuşak ve son derece tatlıydı. Beyaz tuniği ve simsiyah saçları, ince yüzüne ay ışığıyla aydınlanmış bir vadinin solgunluğunu veriyordu. İnsandan çok meleğe benzeyen görünümü, Tanrı ile arasındaki ilişkinin bir ifadesi gibiydi. Pablo Simon'u son derece sade, adeta çocuksu bir hareketle selamlamıştı. 11. kardeş onları baş başa bırakıp uzaklaşırken tatlı bir ifadeyle onu uyardı. Dikkatli ol Hipatia, vücudun çok narin bir camdan yapılmış ama içinde ateşi barındırmak zorunda. Dikkatli olurum kardeşim, ne kadar iyi bir insan diye mırıldandı kendi kendine. Evet, çok da akıllı. Uğraştığın konu nedir kardeşim? Yani kutsal bilim içinde ne işle uğraşıyorsun demek istiyorum. İnanılır gibi değil kardeşim ama en kolay biçimde yöneltilen sorular yanıtlanması en zor olanlar. Ben olmuşları ve olacakları görürüm. Tıpkı gövdesi şimdiki zaman olan büyük bir ağacın kökleri ve yaprakları gibi. Merak ettiğini biliyorum. Ben merak duymam. Sadece keder duyarım. Eğer sen yaşanılan hayatı üzerinden yürüyerek gelinmiş bir yolun sonucu, daha aşılacak olan kısmını da o tek yolda atılacak yeni bir adım olarak görüyorsan, eğer sen ölümlü bir dünyanın ebedi bir sakini olduğuna ve onun içindeki her şeyi manevi olarak içinde bulundurduğuna inanıyorsan, sana keder veren şey ne olabilir ki? Ah, bilmediğim ve erişemediğim her şey, acılarının nedeninden habersiz yaşayan ve yardım etmekten aciz olduğum onca kişi. 11. kardeşin söylediğine göre, yasayı tanımak, acının demir parmaklıklarını yok edecek olan törpüdür. Benim üzüntüm, acıyla anlatılmak istenen şey değil. Bana üzüntü veren şeyin, acının kendisi olmadığını tekrar belirteyim. Beni endişelendiren, acının nedenleri hakkındaki genel bilgisizlik. Bu cehalet içinde insanlar borçlarını ödüyorlar. Ama aynı zamanda yenilerini de ediniyorlar. Ben insanlara kurtuluşu göstermek istiyorum. Beni çağırmakta olan o şeyi anlamak istiyorum. Bir iki kez ona çok yaklaştım ama sonra yeniden uzaklaştım. 15 ya da 16 yaşlarından fazla göstermeyen genç kızın garip mavi alevlerle dolu gözleri yaşarmıştı. Az sonra Pablo Simon'a veda edip katakomplara indi. Ama genç adam gizem denizinde pervasız bir dalgaç gibi yıkık bir kapının yanında durmaya devam ediyordu. Bu genç kadın, Pablo Simon'un akıl erdiremediği bir alın yazısına mahkumdu. İnsan ötesi bir varlık olabilecek derecede, tüm heyecanlardan arınmış bir insan izlenimini vermekle birlikte, her türlü araştırma ve soyut düşünce ruhuna aykırı bir şekilde duygusal bir sofu yaşamı sürdürüyordu. Pablo Simón onu bu garip kişiliğini hem çekici hem itici buluyordu. Dalgın dalgın orada durup taşların çatlakları arasındaki tozları eliyle sildikten sonra tam gitmek üzere dönmüştü ki 11. kardeşin kendisine doğru geldiğini gördü. Hipatia hakkında ne düşünüyorsun? Çok garip. Bizlerden çok değişik. Anlayamıyorum. Ruhu aynı anda hem zayıf hem güçlü. Hem yalvarıyor hem hükmediyor. Bilemiyorum. Şaşıracağını tahmin ediyordum. Zira onunla karşılaşan herkes böyle olur. Normal yaşamdaki adı Voluspa'dır. Kutuplara yakın denizlerde gelen bir ailenin öksüz kızıdır. Annesinin Yunanlı olduğu söyleniyor. Ama onu çok küçükken kaybettiği için sadece adını hatırlıyor. Tepenin üstünde demirci ocağı bulunan araba tamircisi Gabriel olarak tanıdığın 88. kardeşin himayesine verdik onu. Onu tanıyorum. Onun loca üyesi olduğu hiç aklıma gelmezdi. Onun da locada bir misyonu var. Kız kardeşimize gelince, şunu bilmelisin ki sevgili dostum, gizemleri bilginlerden ya da üstadlardan değil de daha ziyade meleklerden öğrenmeye başlayan kimseler vardır. Manevi yolda bizden daha ileri ya da daha geri olmaları gerekmez. Aynı düzeyde olabilirler. Bununla beraber bazı ayrıntılarda bize garip ya da itici gelebilirler. Şu örneği bir an gözünün önüne getir. Birbirine paralel iki çubuğun her ikisinin de mutlaka altından ya da demirden olmaları gerekmez. Birbirleriyle bağlantılı yönlerinin onları oluşturan maddelerle hiçbir ilgisi yoktur. Bunun gibi bilgi ve hareket de farklı özelliklere sahip olup farklı enstrümanlar kullanabilmelerine rağmen aynı amaca yönelebilirler. İnsanın intizabında faziletin altını tüm ana metallerin işlenmesiyle yani kusurların mükemmele dönüştürülmesiyle elde edilir. Meleklere özgü intisap ise bu altını verir. Ama sorun metallerin işlenmesinden değil, onların bozulmasını önlemektir. Bütün bunlar belirli bir zaman süreci içinde olur. Zira evrimin bir aşaması tamamlandığında diğerleri onu izleyecek, böylece eksiklikler giderilmiş olacaktır. Senin edindiğin terbiyede değişik yaklaşımlar olabildiği gibi meleklere özgü terbiyede de bunlar mevcuttur. Fakat bunlardaki zihinsel vasıtanın kullanımında belirli bir zorluk fark edebilirsin. Genellikle muhakeme gücünü küçümseme eğilimindedirler. Özellikle de soyut olanını. Yani meleklerin akılla hiçbir ilişkileri bulunmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Bir bakıma öyle. Ama unutma ki ben şimdiki zamana değiniyorum. Zira evrenin başlangıcında akıl bir meleğin kalbinden doğmuştu. Daha önceki kavramların bir iki belirtisini Aziz Pavlus'un bazı pasajlarının yorumunda bulabilirsin. Eğer izin verirseniz kardeşim, sor sor. Sorudan büyük zevk alırım. Şimdiki çağdan ve başka çağlardan söz edildiğini birçok kez duydum ki anladığım kadarıyla bunlar milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Çağlar nasıl ve neden yenileniyor? Farklı yasalara sahip olmaları nasıl açıklanabilir? Sohbete dalıp bir yabancıya yakalanmaktan korkan Mateus, genç adamdan kendisini aşağıdaki mahzenlerden birine kadar izlemesini istedi. Aşağı indiklerinde, çeşitli otların kaynatılmasıyla yapılmış rahatlatıcı bir şeyi içtikten sonra tartışmalarına devam ettiler. Dinle ey ışığın talibi. Evrenin ruhu, bileşimindeki ruhların toplamından oluşur. Bu terim pek uygun değil ama daha iyisini bulamadım. Tıpkı daha küçük bir ölçüde senin ruhunda olduğu gibi. Bütün dikkatini vermeni rica ediyorum. Yoksa aklın karışabilir. Senin ruhun bireyseldir. Zira kendi bilincinle onun öyle olduğunu görürsün ve bilinci yaratan manevi kıvılcım da senin ruhunu tek bir varlık olarak kullanır. İnsanlar can ve ruh arasında muazzam bir karışıklık yaratmışlardır. Öyle ki bunları aynı şey olarak kabul ederler. Böylece İncil'i tercüme ettikleri zaman onu birçok rezilliklerle doldurmuşlardır. Ama sen onları ayırt etmesini öğrenmelisin. Bunu sana söylüyorum ki kendi sağduyunla kıyaslama kuralından yararlanabilesin diye. Platon ve Homeros'tan okuduklarından biliyorsun ki insan dünyevi yaşamı boyunca bedenini tıpkı elbise giyer gibi kullanır. Eskiyince de onu atıp yenisini edinir. Aynı şekilde ruh da gökyüzündeki babamız kadar mükemmel olabilmek için cilalanır. İnsan bu mükemmeliyete yavaş yavaş erişir ve bir yaşamında gerçekleşemeyen arzuları daha sonraki yaşamlarındaki yetenek ve olanaklarının nedenini oluşturur. Tabii yüzlerce yaşamı boyunca yaptığı hareketlerle oluşturduğu iyi ya da kötü kaderinin izin verdiği sınırlar içinde kalmak şartıyla. Sözünüzü kestiğim için bağışlayın kardeşim. Ama tarihçi Diyojen, Pitagoras yandaşlarına göre insanın kötü hareketlerinin sonucu olarak herhangi bir hayvan şeklinde yeniden dünyaya gelebileceğini öğretir. Bu doğru mu? Bu Diyojen filozof değil, vakanüvisti. Böyle olunca da Pitagoras'ın pek az kimseye açıkladığı gizli öğretisi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ya da çok az şey biliyordu ki sonradan ne kadar dilenci, cüzzamlı, macera perest varsa hepsi onları izleyip bu harekete sahip çıkmışlardı. Gizemlere girmiş olan hiçbir Pitagorcu, felsefe açısından tam bir saçmalık olan böyle bir inanca asla katılamazdı. Sadece çok ayrıcalıklı durumlarda, 100 milyarda bir kere çok kötü bir insan, Prometheus'un mirasını, zekasını ve insan biçimini bir an için kaybedebilir. Ne yazık ki felsefenin düşmanları onun savlarını başka fikirlerle çürütecekleri yerde alaya, yalanlara ve odun ateşine başvuruyorlar. Ama sohbetimizin esas konusundan ayrılıyoruz.